Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 47. Ayırım. Yüksek subay, sivil mülkiye erkanı ve Şeyh Ahmet gibi kişilerden başka üçüncü bir unsur, genç aydın kuşağıdır. Ebu Ziya Tevfik, bunların arasında Şinasi'nin bulunduğunu iddia etmekle birlikte bunu doğrulayan bir belge bulunmadığı gibi tutuklananlar arasında da görülmüyor. Fakat iddiada bir gerçek payı olabilir. Çünkü Şinasi'nin edebiyat kitaplarında sakalı olmadığı için üyesi bulunduğu Yüksek Marif Meclisi'nden çıkarıldığı yollu anlamsız kalmış olay bu zamana rastlar. Yargılananlar arasında Şinasi'nin Paris'e gitmeden önce tanıştığı Tophane'de yakından tanıdığı iki kişi de vardır. Dış gözlemcilerin bildirdiğine göre gizli cemiyetlerde bulunanların çoğu Tophane ve Bahriye'dendir. Cemiyetin gizli yanına katılmamış olsa bile Şinasi'nin bu olayla başlayan akımda sanıldığından çok etkisi olduğunu göreceğiz. İçinde paşaların, memurların, ulemanın, gençlerin bulunduğu böyle karışık bir cemiyetin ideolojisinin ne olabileceği konusu, Türk ve yabancı yazarların kafalarının en karıştığı, en çatıştığı bir konu olmuştur. Bu karışıklığa düşmelerinin başlıca nedeni, bize göre olayı devrimcilik ve anayasalı meşrutiyet kurma ölçülerine göre değerlendirmelerinden ileri geliyor. Fransız diplomatı Engelhardt gibi hareketin ordu içinde doğduğunu ileri süren Polonya asıllı Fransız subayı Van'da, buna Kırım Savaşı dolayısıyla subayların Fransız ve İngiliz subaylarıyla tanışmalarına bağlar. Kırım Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun subayları arasında liberal eğilimler gözükmeye başladı. Yeni fikirler daha aşağı kademelerdeki memurlar ve ulema arasında da yayıldı. Engelbart gibi fikirleri Avrupa'daki devrim olaylarının estirdiği rüzgarların getirdiğini ileri sürer. Kastettiği devrimcilik, Avrupa'da 1848 devrimleri ve aşağıda sözünü edeceğimiz Mazzini Garibaldi devrimciliğidir. Wembley olayı anayasa meşrutiyetçiliği akımının ilk görüşünü olarak tanımlar. Ayrıca Hüseyin Daim Paşa'nın 1848 Macar devriminin bastırılması üzerine Türkiye'ye sığınan Macar devrimcilerinden etkilendiğini ileri sürer. Bu Macar mültecileri, katalım Polonya devrimcileri arasında Müslüman olup Osmanlı ordusunda komutanlık mevkiine gelenler, paşa olanlar vardır. Olay üzerine tek monografiyi yazan Ulu-i Demir, yargılanma tutanaklarına, hacı ve hocalara, biri Çerkes, öteki Arnavut asıllı iki paşaya, Didon rakaplı alafranga bir gence bakarak bunlardan kurulu bir cemiyetin devrimci bir cemiyet olamayacağı sonucuna varır. Arnavut asıllı Cafer Paşa'nın Kuleli'ye götürülürken kendini denize atarak boğulmasından da bu kişinin cahil bir adam olması gerektiği sonucunu çıkarır. Fakat bu generali tanıyan Van da bunun tersine onun İtalyan ve Avusturya'da bulunmuş, İstanbul'da Avrupalılarla düşüp kalkan bir İngiliz generalinin kızıyla aşk ilişkisi olan mondan yaşayışlı kültürlü bir adam olduğunu ileri sürer. Görülüyor ki bir yoruma göre Kuleli olayı ilk devrimcilik olayıdır. Tanzimat'tan daha ileri giden Batı modelinde liberal eğilimli halkı temsile yetkili olan bir parlamento rejimi kurmayı güdüyordu. İkinci yoruma göre ise Tanzimat'ın ilericiliğini yıkıp şeriatı geri getirmek isteyen gerici bir girişim olayıdır. Engelhardt olaylardakinin ideolojisinin ne olduğunu kestiremediğini kabul etmekle birlikte birbirinden farklı ve iyice belirlenmemiş iki fikir unsurunun bu işe birbirine karışmış bir halde bulunduğunu sezmiştir. Bu birbirine aykırı akımlardan birinin mutaassıpların İslam dinini Avrupa müdahalesinin hareketlerinden kurtarmak amacını güttüğünü sandığını, ötekinin şartlı bir Hristiyan imzasıyla nerede yayımlandığını bilmediği bir yazıdan anladığına göre, sorumlu bakanlardan kurulduğu bir kabineyle ırk ve din farkı gözetmeksizin halkın seçtiği kişilerden kurulu bir mebuslar meclisi istediğini sandığını yazar. Bu ikinci fikrin hangi çevrelerden gelişmekte olduğunu daha sonraki olaylardan tahmin edebileceğiz. Yargılananların bu ikinci fikri benimseyen kişiler olup olmadığını bilmiyoruz. İhtimal ki paylaştıkları fikir amaçlarının meşrutiyet yönetimi kurmak olmadığını kesinlikle savunan Mehmet Galip, Ali Rıza da dahil olmak üzere lehte ve aleyhte yazarların birleştiği gibi saray, hükümet, dış borçlar, bozuk düzen yönetimi karşısında şeriata uygun, mehverişli bir yönetim kurulması, bunu sağlayacağını umdukları şehzadenin tahta getirilmesi fikridir. Nitekim ikinci devrim girişiminde hatta anayasa akımının gizli olmaktan çıktığı kanuni esasicilik döneminde de görülen amaçlar bunlardır. Benzetildikleri 1848-1860 dönemi Avrupa'sının devrimci, liberal, anayasacı akımlarında bulunan üç özellik bunlarda yoktur. A. Yabancı bir devletin yönetimi altında yaşayan bir ulusun kurtuluş savaşı, Rusya, Avusturya, Macaristan imparatorluklarının hükmüne karşı gelen Polonya, Macar özgürlük savaşçıları gibi. B. Parçalı bir halde bulunan bir ulusun bağımsız ulusal birlik kurma savaşı, İtalya ve Almanya'da olduğu gibi. C. Halk egemenliğine dayanan anayasalı ve parlamentolu monarşi ya da cumhuriyet kurma savaşı. Buradaki amaçlar ulusçuluk değil, Osmanlılık birliği, cumhuriyet ya da anayasal devletin rejimi değil, İslamlık ve Osmanlı geleğinin meşveret usulüyle iyi bir padişah ve namuslu bir hükümet kurulması isteğidir. 2. Birinci siyasal örgüt, genç akımı. İkinci devrim girişimi 1865'te kurulmuş olan İttifak-ı Hamiyet adlı bir örgütten gelmiştir. O dönemde hamiyet anlamında kullanılıyordu. Bugünkü deyimle cemiyetin adı Yurtseverler Birliği olur. Bu sonuçsuz kalmış girişimin analizi de bize o zamanki batıdaki benzer devrimlerden farklı olarak devrimcilik, ulusçuluk ile anayasacılığın birlikte yürümediğini, devrimci yanın bir tetikçilik eylemi olarak kaldığını ve eğer iddiada olduğu doğru ise Ali Paşa'yı öldürüp daha sonraları ona rahmet okutan Mahmut Nedim Paşa'yı getirmeyi düşünen üyeleri bulunduğunu gösterir. Bu cemiyetin başlangıcı, kuruluşu, üyeleri, örgütlenişi üzerine verilen bilgilerde bir eser perdesine bürünmüş olarak kalmıştır. Fakat bu cemiyetle ilgili başka bazı olayların aldığı seyrin özellikleri bakımından daha ilginçtir. Bunda önderlik ordu mensuplarında değil gençlerdedir. Üyeler arasında bir hükümet darbesini kolaylaştıracak iki kişi de var. Biri Zaptiye Nazırı Muavini, öteki İstanbul Karakolları Feriki. Bunda da şehzade motifi varsa da girişim sonuçsuz kaldığından bu şehzade Murat sahneye çıkamamıştır. Murat, Abdülmecid'in oğlu olduğu halde babasının ölümünde yerine Osmanlı geleneğine göre amcası padişah olmuştu. Bu girişimde padişahlık kurumuna, hatta padişahın kişiliğine karşı değil, Tanzimat'ın padişah istibdadını kaldırmak için onun yerine koyduğu paşalar istibdadına, özellikle Ali Paşa'ya karşıdır. Ali Paşa içinde 14 millet bulunan bir imparatorlukta halkı ya da milletleri temsil edecek bir parlamento rejimi kurulamayacağı inancındaydı. Hele İslam halk böyle bir düzeye gelmemişti. Basın üzerine şiddetli bir baskı koymuştu. Yabancı dildeki gazetelere hükmü geçmemekle birlikte onlara karşı da hükümetin beslediği başka yabancı gazeteleri kullanıyordu. Devlet Paşa bile onu istibdat eğilimli olmakla suçlar. Bir toplantıda Ali Paşa herhalde ulemadan olan Cevdet Paşa'dan destek göreceğini sanarak Tanrı bu millet ve memleketin mutluluğunu sağlamayı 5-6 kişiye vermiştir. Halül kat kişileri olarak devlet işlerini onların çevirmesi gerekir demiş. İslam ve Osmanlı geleneğinde halül akt çözme ve bağlama erleri, biat töreniyle hükümdardan meşrulaştırdığı kişilerdir. Cevdet Paşa, ben bu kadar istibdattan hoşlanmadığım için sustum. Fakat susmamın fikrine katılmadığını gösterdiğini anladı ve bunu çok abes buldu der. Demek ki Ali Paşa yetki koltuğuna oturunca oraya Tanrı tarafından bir daha kalkmamak üzere gönderildiğini inanan devlet adamlarının ilkidir. Hükümet ciddi politik ve mali güçlükler içinde olmakla birlikte dış politika dengesi yerinde olduğundan yani isteklerde bulunmadı. Batı devletleri ile Rusya arasında birlik olması gibi bir koşul bulunmadığından örgüt başarı kazanamadı. İçlerinden birinin haber vermesi üzerine ortaya çıkarıldı. O sırada 1865'te Fransız hükümeti gerekli reformlar hakkında geniş kapsamlı bir proje vermişti. Fakat bu projedeki üstün istek daha önce İngiliz projesinde de olduğu gibi bir anayasa rejimi kurulması değildi. Tetikçi bir eylemle hükümeti devirme girişimi Yurtseverler Birliği'nin ortaya çıkarılmasıyla sonuçsuz kalmakla birlikte bir gençlik ve düşün akımı olarak temsil ettiği huzursuzluğunun etkilerinin devam etmesine yarayan olay, Halil Şefik Paşa'nın Fransa'nın destekleyeceğini umduğu bir anayasa rejimi muhtırası hazırlaması, bunu daha sonra bunu kendi akrabasından ve Maliye Bakanı olan Mustafa Fazıl Paşa'nın kendi amaçlarına araç olarak kullanmak üzere bir gençlik akımı haline gelmesinde önderlik etmesi olmuştur. Bunların yardımıyla bu cemiyette bulunan ve bulunmayan bazı gençler Avrupa'ya geçerek orada ilk kez ulusçu Avrupa devrimcileri ile, Polonyalı, İtalyan, Roman devrimcileri ile, hatta Marksçı sosyalist devrimcilerle tanışmışlardır. Fakat bu tanışmalarda bu gençler her iki devrimci gruba özgü fikirleri paylaşamadılar. Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasalı rejim davası üzerinde Avrupa devrimcileriyle birleşemediler. Avrupa'nın devrimci akımlarının sözü edilen ilkiyle tanışma, gençlerin Avrupa'ya gidişlerinden önce başlamıştı. Bunda da en büyük rolü oynayan Şinasi olduğunu kuşkumuz yoktur. Cemiyet hakkında bilgi veren ve kendisinin de üyesi olduğunu iddia eden Ebu Ziya'ya göre Yurtseverler Birliği elde ettikleri iki kitaptan öğrendikleri Carbonari örgütlenme modeline göre hücreler halinde kurulmuştu. Daha sonraları çok kişiler bu hücrelere kayıtlı olduklarını iddia ederler. Bunlardan biri anayasa olayındaki rolünü göreceğimiz Süleyman Paşa'dır. Carbonari İtalyanca kömürcüler demektir. Örgütü İtalya'da Fransız devrimi fikirlerinin etkisi altında 1820'de doğan ve amacı ulusal cumhuriyetçi bir İtalyan siyasal birliğini gerçekleştirmek olan örgütün en ünlüsüdür. Bunlardan biri olan Silvio Pellico'nun konuldukları hapishaneleri anlatan ünlü eseri Mass Prison Osmanlıcıya çevrilmiştir. Mason örgütlenişini model alan Carbonaro'lar devletlerinin orduları ve polisleri karşısında her yerde başarısızlıklara uğradılar. Hücre fedaileri hapishane hücrelerinde çürüyen kahramanlar oldular. 1834'te bu hücrelerle devrim yapılamayacağını anlayan Mazzini'nin kurduğu Giovanni Italia, İtalya'da daha sonra bütün Avrupa'da Gön Avrupa akımı halinde 1850-1860 yıllarında yayıldı. Siyasal fikirlerin eğitim görmüş gençler arasında yayılması gençliği, jönlüğü Avrupa'nın birçok ülkelerinde ilk kez görülen bir devrim gücü durumuna getirmiştir. Fakat arkasında yurtseverlik ve ulusçuluk heyecanı geleneğine bırakan jön girişimleri de her yerde bastırıldı. En güçlü olduğu İtalya'da bile bir başarı elde edilemedi. Üçüncü aşama 1860, o zamanın Che Guevara'sı ya da Castro'su diyebileceğimiz Garibaldi'nin temsil ettiği gönüllü gerillacılık devrimciliği başladı. Onun önderliği altında İtalyan Ulusal Kurtuluş ve Birlik Cephesi'nin yürüttüğü savaşlar başarılar kazandı. İtalyan siyasal birliğinin kuruluşunu tamamlamak için Vatikan Devleti ordusuyla karşılaşmak gerekti. İşte o zaman Fransa'da büyük tepkiler yaratan bir iş oldu. 1852'de başlayarak Fransa'nın imparatorluk ve gerici bir diktatörlük kuran 3. Napolyon, kiliseyi kendisine destek yapmak için 1867'de papalık ordusuna yeni tip tüfeklerle donanmış Fransız askerleri göndererek Garibaldi kuvvetlerinin ezilmesini sağladı. 1852 Anayasası'nı sıkı bir basın kontrolü altında ve polis sayesinde işlemez duruma getiren yönetimi yüzünden Mazzini Garibaldi yanlısı cumhuriyetçilerin ve jönlerin Fransa'dan çekilenleri arasında İstanbul'a yerleşenleri vardır. İstanbul'daki Yurtseverler Birliği üyelerinin Carbonari kitaplarını bu sürgünlerden elde etmiş olmaları pek muhtemeldir. Fransa'dan İstanbul'a gelip yerleşen ve gazetecilik yapan bir jön, Şinasi'nin daha Paris'teyken tanıdığı Cimpetti'dir. Yeni Osmanlılardan söz eden edebiyat kitaplarında adı hep Cimpetti olarak geçen Cimpetti, İtalyan asıllı Mazzini Garibaldi jönlerinden biridir. İstanbul'da Napolyon'u tutan ve Ali Paşa tarafından desteklenen La Türkiye gazetesi de karşı Prince de Orient adlı gazete çıkarılıyordu. Bu gazetenin Kuleli olayı sırasında kapatılması ilginçtir. Bu sıralarda Şinasi şiirlerini bu gazetenin matbaasında bastırıyordu. 1860'da ya da 1861 başında Cimpetti, Courier de Orient adlı yeni bir gazete çıkarmaya başladı. Bu iki tarihin ilgimizi çekmesi gerekir. Çünkü Şinasi'nin baş yazarlığını yaptığı Tercümali Ahval ve arkasından Mustafa Fazıl Paşa'nın para yardımıyla kurulan ve Şinasi'nin yönettiği Tasviri Efkar gazeteleri bu tarihlerden önce çıkmaya başlamıştır. Cevdet Paşa, Abdülhamit ve başları Courier de Orient ile Tasviri Efkar'ın genç kuşağın Efkar-ı Serbestane yanlılarının toplandığı çevre olduğunu belirtirler. Namık Kemal bir yazısında Şinasi'yi bu kuşağın çevresinin gerçek reisi olarak tanımlar. Courier de Orient ile Tasvir-i Efkar arasında daha ileri bir bağlantı olduğunu tahmin edenler de vardır. Bu tahmine göre Tasvir, Courier'ın Türkçe eşiydi. Şinasi bazı yazılarını önce Courier'da çıkarır, sonra bir yabancı gazetesinden çevirili bir yazı olarak Tasvir'de bastırıyordu. Ecnebi postalarının ve muhabirlerinin dokunulmazlığı sayesinde Courier'da çıkan yazılar Paris'te Journal de Debatte'de hemen yansır. Paris'teki jön çevrelerinin yazıları da kısa süre içinde Courier'da gözükürdü. 47. ayrımın sonu, sayfa 278, devamı 48. ayrımda.